Ayrım 28, Günlerin Getirdi, Isabel Allende, sayfa 355. Felaket getiren bir misyon. Gençlik üşlememin 3. cildinin konusu San Francisco'da ünlü bir Metodist kilisesi olan Jilt Memorial Crack'taki bir pazar ayine katıldıktan sonra Mamalia gittiğimiz bir barış yürüyüşü sırasında kendiliğinden ortaya çıktı. Bu kilisede farklı ırklar, düşünceler, hatta dinlerden bir karışım gerçekleşir. Çünkü Budistlerin, Katoliklerin, Yahudilerin, Protestanların dualardan çok şarkılı bir kucaklaşma kutlamasına katılmayı arzu eden bir iki Müslüman da agnostiğin buluşma yeridir burası. Rahip o sıralarda vatanseverlik karşıtı bir anlam taşıyan, barışa çağrı yaparken gösterdiği coşkulu heyecanla yürekleri fethetmesini bilen Afrika kökenli harika bir Amerikalı. Bütün cemaat ayağa kalkarak avuçları patlayana kadar alkışlamış. Aynen ardından pek çoğumuz Irak Savaşı'na karşı olduğumuzu göstermek üzere sokağa dökülmüştük. Sheila, Sally ve Tabra da dahil olmak üzere klanımızdakilerin hepsi o kalabalığın ortasında buluşmaya sözleşmiştik. Çocuklar pankartlar hazırlamışlardı. Ben o hengamenin içinde kaybetmeyeyim diye Andre'yi tutuyordum. Nicole de babasının omuzları üzerine oturmuştu. Güneşli bir gündü. Belki de çok kalabalık bir karşıt grubu olduğunu gördüğümüzden hepimizin üstünde bir bayram havası esiyordu. Aslında San Francisco'nun göbeğinde 50 bin kişi devede kulak kalırdı. Bu ülke parsellenmiş bir kıta, tepkilerin büyüklüğünü ya da çeşitliliğini ölçmek imkansız. Çünkü her bir katman ve her bir sosyal, etnik ya da dinsel grup, özgür insanların yuvası, yiğitlerin memleketi denilen Amerika Birleşik Devletleri'nin o geniş şemsiyesinin altında ayrı bir ulus oluşturuyor. Gerçi bu yiğit lafı tam da korkunun egemen olduğu o sıralarda kulağa şaka gibi geliyordu. Ernesto seyahat etmeye her niyetlendiğinde kendisini uçaktan indirmesinler diye sakalını tıraş etmek zorunda kalmıştı. Çünkü onun gibi Arap görünümünde olan her kişi kuşkulu konumuna giriyordu. Yaptıkları terör saldırısının nereye vardığını gördüklerinden en çok El-Kaide teröristlerinin şaşırdıklarını düşünüyorum ben. Onlar herhalde o kulelerde bir delik açmaya niyetleniyorlardı. Binaların yerle bir olacaklarının ucundan bile geçmemişti. Öyle olsaydı Amerika'nın tepkisi bu kadar isterik olmayacaktı ve hükümet düşmanın kudretiyle ilgili daha gerçekçi bir hesap yapacaktı. Onlar ta uzaklardaki bir takım mağaraların içinde sayıca azalmış 3-5 gerilladan başka bir şey değildi. Birleşik Devletleri yıldıracak kaynaklara sahip olmayan, umutsuzluk içinde ilkel ve fanatik insanlardı. Andra'nın yaptığı afişte şöyle yazıyordu: bombalar değil, kelimeler. 10 yaşında ilk romanını yazmaya başlayan küçük bir kız için kelimeler kuşkusuz son derece güçlüydü. Bombaların yerine kelimeler demekle neyi kastettiğini sordum ona. Anlattığına göre öğretmeni sınıfta bu anlaşmazı şiddete başvurmadan çözümleme biçimlerini bulmalarını istemişti. O da babasını ve kendini düşünmüş, çocukken müthiş öfke krizleri geçirdiğini ve körü körüne saldırıya geçtiği günleri hatırlamıştı. İçimde bir boğa var derdi sonradan, öfkesi yatıştığında. Öyle zamanlarda Nico onu usulca kollarından tutar, gözlerin içine bakmak için önünde çömelir, yatışana kadar ağır ağır konuşurdu onunla. Kritik durumlarda bazı değişikliklerle her zaman uyguladığı bir yöntemdir bu. Şiddete başvurmadan iletişim kurma konusunda bir kursa katılmıştı. Öğrendiklerini yalnızca kelimesi kelimesine uygulamakla kalmaz, aynı zamanda acil bir durumda başarısızlığa uğramamak için 2 yılda bir bilgilerini tazeler. Blue çağına erdiğinde Andrea Bua'yı denetim altına almayı başardı. Böylelikle karakteri de değişti. Kız kardeşimi rahatsız etmek artık beni eğlendirmiyor diye itirafta bulunmuştu. Alejandro onu çileden çıkarmayı beceremediğini anlayınca Andre'nin hakkı vardı. Kelimeler yumruklardan daha etkileyici olabilirdi. İşte 3. kitabımın özü savaş boğasının terbiye edilmesi olacaktı. Alexander Cold ile Nadia Santos'un son macerasını nereye oturtabileceğimizi görmek için torunlarımla birlikte büyükannemin masasının üstüne bir harita açtık. Orta Doğu biçilmiş kaftan gibi görünüyordu. Çünkü her Allah'ın günü orayı haberlerde görüyorduk ama En acımasız ve yaygın şiddet karşılığı cezasız kalan soykırım suçlarının işlendiği Afrika'da uygulanıyordu. Bu yüzden de Afrika'da gemi azıya almış bir subayın terör estirdiği ve pigmeleri köleleştirdiği ücra bir köyde yaşanacaktı bu serüven. Kitabın başlığını bulmak için kafa patlatmama gerek yoktu. Pigmeler Ormanı olacaktı kitabın adı. İlham geldiği saatte hiç eksik olmayan Tabra, Afrika kabilelerinin her biri muhteşem giyim kuşamları içindeki krallarının fotoğraflarını içeren bir kitabı ödünç verdi bana. Bunların çoğu sembolik ve dinsel bir güç sahibiydi ama siyasi iktidarı yoktu. Bazılarında kralın sağlığı ve cinsel verimliliği, halkın ve toprağın sağlığını ve verimliliğini temsil ediyordu. Bu yüzden de hastalanır ya da birazcık yaşlanırsa bir satır darbesiyle onu öbür dünyaya yolluyorlardı. Meğer ki intihar etme inceliğini göstersin. Kabilelerden birinde kral tahta yalnızca 7 yıl oturuyordu. Sonra onu öbür tarafa yolluyorlar. Yerine geçen kral onun karaciğerini yiyordu. Krallardan biri 170 kez döl vermiş olmakla övünüyor. Bir başkası hepsi de gebe olan genç karılarından oluşan haremiyle görünüyordu. Kendisi tüyler ve som altından kolyeleriyle aslan postundan pelerini giymişken kadınların hepsi çırılçıplaktı. Kitapta genç kızlardan oluşan kendi haremine sahip bir iki güçlü kraliçe de vardı ama yazıda bu durumda o carileri kimin gibi bıraktığı açıklanmıyordu. Çok araştırma yaptım ama ne kadar çok okursam o kadar az şey biliyordum. 53 ülkeye ve 500 etnik gruba dağılmış 900 milyon insanın yaşadığı bu uçsuz bucaksız kıtanın ufukları benden büsbütün uzaklaşıyordu. En sonunda inime kapanarak büyünün içine gömüldüm. Böylelikle dosdoğru Afrika'nın ekvator bölgesinde bir jungle'a ulaştım. Burada bahtsız bir grup pigme, gorillerin, fillerin ve ruhların yardımıyla psikopat bir kraldan kurtulmaya çalışıyorlardı. Yazılar çoğunlukla kehanet gibi çıkar. Pigmeler Ormanı'nın yayınlanmasına aylar sonra benim kitabımdaki kadar vahşi bir albay Kongo'nun kuzeyindeki bir bölgeyi ele geçirdi. Buradaki bataklıklarla kaplı bir ormanda Bantu halkı üzerinde terör estiriyor, elmas, altın ve silah kaçakçılığını sürdürmek için pigmelerin kökünü kazıyordu. Hatta yamyamlıktan bile söz ediliyordu. Genç okurlarıma saygımdan kitaba koymaya cesaret edemediğim bir şeydi bu. Yemenje ve doğurganlık. 2003 yılının ilkbaharında bizim ailede çılgınca bir üreme hevesi baş gösterdi. Lori ile Nico, Ernesto ile Julia, Tang ile Lily hepsi de çocuk sahibi olmak istiyor. Ama garip bir rastlantı eseri olarak hiçbir bu emeline alışıldık yöntemlerle erişemiyordu. Bilim ve teknolojinin buluşlarına başvurmak zorundaydılar. Finanse edilmesi bana düşen son derece pahalı yöntemlerdi bunlar. Brezilya'dayken erdemlerinden biri de doğurganlık olan Tanrıça Yemenje'ye ait olduğum konusunda uyarmışlardı beni. Anne olmak isteyen kadınlar ona başvuruyorlardı. Havada asılı duran o kadar çok doğurganlık ilacı, hormon ve sperm vardı ki ben de gebe kalacağım diye korkuyordum. Bir önceki yıl bir yıldız falcısına gizlice danışmıştım çünkü rüyalarım beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Kaç çocuğum ve kaç torunum olacağını her zaman bilmişimdir. Adlarına varana kadar hepsini rüyalarımda görmüşümdür. Oysa bu kez kendimi ne kadar zorlarsam zorlayayım, bu üç çiftle ilgili herhangi bir ipucu verecek hiçbir düş görmüyordum. Bu falcıyı tanımıyorum, yalnızca Colorado'daki telefon numarası var bende. Ama ona güveniyorum çünkü bizi hiç görmediği halde sanki kendi ailesiymiş gibi hepimizi tarif etti. Yıldız haritasını çizmediği tek kişi Nico oldu çünkü onun saat kaçta doğduğunu hatırlamıyorum. O da doğum kağıdını bana vermeye yanaşmıyor ama o kadın oğlumun en iyi dostum olduğunu ve daha önceki bir dünyaya gelişimizde evli olduğumuzu söyledi bana. Mantıksal olarak Nico bu korkunç olasılık hakkında konuşmak istemiyor. Bu yüzden de doğum belgesini benden saklıyor. Kardeşin yeniden dünyaya gelmeye hiç inanmaz. Çünkü matematiksel olarak imkansızdır bu. Mantıksal olarak Nico bu korkunç olasılık hakkında konuşmak istemiyor. Bu yüzden de doğum belgesini benden saklıyor. Kardeşin yeniden dünyaya gelmeye hiç inanmaz. Çünkü matematiksel olarak imkansızdır bu. Tabii astrolojiye büsbütün inanmaz ama önlemini almakta bir şey kaybetmeyeceğini düşünüyor. Aslında ben de dünyada inanmıyorum ama edebiyat için bu kadar yararlı olan bir gizeme kapıları kapatmanın alemi yok. O hanımın benim hakkımda bu kadar çok şey bilmesini nasıl açıklıyorsun diye sordum Niko'ya. İnternette aramıştır ya da Paula'yı okumuştur. Hile yapmak için her müşterisini araştıracak olsaydı yardımcı bir ekibe ihtiyacı olurdu ve çok daha fazla para alması gerekirdi. Bili hiç kimse tanımaz, internette de görünmez ama o kadın onu fiziksel olarak tanımlayabildi. Uzun boylu, geniş omuzlu, sağlam yapılı, yakışıklı olduğunu söyledi. Bu çok öznel bir şey. Ama nasıl öznel olur Niko? Hiç kimse kardeşim Joan'ın uzun boylu, geniş omuzlu, sağlam yapılı ve yakışıklı olduğunu söyleyemez. Her neyse, bu konuları kardeşinle tartışmanın benim için hiçbir yararı yok. Olan şu ki, yıldız falcısı kadın bana, Lori'nin kendi çocuğu olamayacağını ama bir sürü çocuğun annesi olacağını zaten söylemişti. Ben onu torunlarımın annesi olacağı şeklinde yorumlamıştım ama anlaşılan daha başka olasılıklar da vardı. Ernest öyle Julie için yıldızların ideal bir konuma gelecekleri ertesi yılın ilkbaharına kadar bunu denememelerini söyledi. Çünkü daha önce sonuç vermeyecekti. Tangle Lynn'in ise daha fazla beklemeleri gerekecekti. Çocuğun onların olacağı da kesin değildi. Evlat edinilmiş olabilirdi. Ernesto ile Julie yıldızların sözünü dinlemeye karar verdiler ve 2004 ilkbaharı gelince doğurganlık tedavisine başladılar. Aradan 5 ay geçtikten sonra Julie hamile kaldı, tıpkı balon gibi şişti ve çok geçmeden iki kız çocuk beklediği anlaşıldı. Bir gün Juliette, Julie ve Lori ile bir restoranda oturmuş, kuaför kadın ve yoga hocası da dahil olmak üzere tanıdığımız genç kadınların yarısının ya hamile oldukları ya da daha yeni doğum yaptıklarını konuşuyorduk. Senin için çocuk doğurmayı önerdiğimi hatırlıyor musun Isabel? Dedi Juliette. Hatırlıyorum, ben de deli olsam bu yaşımda çocuk istemezdim diye yanıt vermiştim. O gün bunu bir tek senin için yapacağımı söylemiştim ama şimdi düşünüyorum da Lori için de yapardım. Juliette'in bu sözleri Lori'nin yüreğine doğru kendine bir yol açıncaya kadar sofrada bir dakikalık bir sessizlik oldu. Arkadaşın ona ne önerdiğini anlayınca Lori ağlamaya başlamıştı. Garson ne düşündüğünü bilemiyorum ama müessesenin ikramı olarak kendiliğinden çikolatalı pasta getirdi bize. Derken uzun ve karmaşık bir süreç başladı ve Lori o sebatkarlı ve organizasyon yeteneğiyle neredeyse bir yıl boyunca bu süreci adım adım yürüttü. İlk önce Porfiri sorunu nedeniyle çocuğun babası Nick olup olmayacağına karar vermek gerekiyordu. Kendi aralarında ve aile içinde konuştuktan sonra bu riski göze almaya hazır olduklarına karar verdiler. Çünkü bu kız ya da erkek çocuğun kocasından olması Lori için önemliydi. Sonra bir yumurta bulmak zorundaydılar ve bu Juliet'inki olamazdı. Çünkü çocuğun annesi olursa sonradan ondan kopamazdı. Klinik aracılığıyla Brezilyalı bir donör buldular. Çünkü az çok sana benziyordu Paula. Bizim ailenin bir havası vardı onda. O kadınla Juliet'te yüksek dozda hormon almak zorundaydılar. Birincisi ürün elde edebilecekleri birçok yumurta üretebilmeleri için, ikincisi de onun rahmini hazırlayabilmek için. Yumurtalar bir laboratuvarda döllendi. Sonra da embriyonlar Juliet'in içine yerleştirildi. Ben yeni bir hayal kırıklığı yaşayabilir diye Lori için ama özellikle de Juliet için korkuyordum. O 40 yaşının üstündeydi ve iki çocuklu bir duldu. Onun başına bir şey gelecek olsa Aristoteles ve Aquiles'e ne olacaktı? Sanki düşüncemi okumuş gibi Juliet'te bir aksilik olursa Willy ile ikimizden çocuklarının bakımını üstlenmemizi istedi. Büyülü gerçekliğin sınırlarına dayanmıştık. Organ ticareti. Tang'ın genç karısı Lili kaynanasının sömürüsüne bir yıl boyunca dayandı. Ta ki sonunda uyuşsallığı tükenene kadar. Kocası araya girmeseydi onu kendi elleriyle boğabilirdi. Kolay bir cinayet olurdu bu. Çünkü hanımın boynu tavuk boynu gibi incecikti. Kopan kıyamet pek büyük olsa gerekti. Çünkü San Francisco Polis Müdürlüğü ev halkını birbirinden ayırsın diye Çince bilen bir polis göndermişti. O zamana kadar Lili Amerika'ya vize edinmek için değil, aile kurmak için geldiğini söylerken ciddi olduğunu çoktan göstermişti. Kaynanasına ve vize için yasaların öngördüğü süre tamamlanır tamamlanmaz, kadının boşanma davası açacağına hala kuşkulanan Tang'ın huysuzluğuna rağmen Lili'nin boşanmaya hiç niyeti yoktu. Fiyaskoyla sonuçlanan gırtlaklama girişiminin ardından Tang, postayla ısmarlamış olduğu uysal eşin elmaşalı bir erkek Fatma olduğunu anlamıştı. 70 küsur yaşında ömründe ilk kez korkuya kapılan annesi, en küçük bir dikkatsizlikte kendisini atalarının yanına gönderebilecek böyle bir gelinle artık bir arada yaşayamayacağını açıkça göstermişti. Tang'ı kendi deyişiyle kuşkulu bir takım elektronik aygıtlar aracılığıyla edindiği o kaba saba karısıyla her zaman birlikte yaşadığı kendi öz annesi arasında bir seçim yapmaya zorladı. Lili kocasının bu konu üzerine fazla düşünmesine fırsat vermedi. Kesin bir tavır alarak o evden çıkıp gidenin kendisi değil, kaynanası olmasını sağladı. Tang annesini Chinatown'un göbeğinde bir yaşlılar evine yerleştirdi. Artık orada kendi yaşıtı olan başka hanımlarla mahjong oynuyor. Tang ile Lili evlerini satarak kendilerini bizimkinin yakınlarına daha küçük ve modern bir ev satın aldılar. Lili kolları sıvayarak orayı her zaman istemiş olduğu yuvaya dönüştürme işine koyuldu. Duvarları boyadı, bahçedeki yabani otları ayıkladı, evi kolalı beyaz perdelerle, kaliteli açık renk mobilyalarla, bitkiler ve taze çiçeklerle dekore etti. Hatta yerleri bile kendi elleriyle bambu kaplayıp yere kadar inen pencereler açtı. Ben bu ayrıntıları el kol hareketleri, resimler ve Lili ile ortaklaşa kullandığımız çatpat 3-5 kelime İngilizce aracılığıyla ancak azar azar öğrenebilmiştim. Derken yazın annem Şili'den geldi. Aradan daha 5 dakika geçmeden Lili ile iki eski arkadaş gibi salonda oturmuş çay içerek sohbet ediyorlardı. Hangi dilde konuştuklarını bilmiyorum. Çünkü ne Lili İspanyolca biliyor ne de annem Çince. İkisinin İngilizcesi ise yeterli olmaktan çok uzak. Aradan 2 gün geçtikten sonra annem, Lili ile Tang'ın evine akşam yemeğine davetli olduğumuzu haber verdi. Bunun mümkün olmadığını söyledim, yanlış anlamış olmalıydı. Tang ömrünün yarısını Lili ile geçirmiş. Bizimle paylaştığı tek sosyal olay Nico'nun düğünü olmuştu. O da Lori onu mecbur bıraktığı için. Olabilir ama biz bu akşam onlarda yemek yiyoruz diye karşılık verdi annem. O kadar çok başımın etini yedi ki onu yatıştırmak için herhangi bir bahaneyle kapının zilini çalarız da böylelikle yanılmış olduğunu anlar düşüncesiyle annemi alıp onlara götürdüm. Ama oraya vardığımızda Lili'nin sokakta bir sandalyede oturmuş bizi beklediğini gördüm. Evi demet demet çiçeklerle bayram yeri gibi süslenmişti. Mutfakta da Lili'nin çubuklar kullanarak önümüzde hazırladığı bir düzine farklı yemek vardı. Çubukları havada sallayarak malzemeleri sihirli bir şaşmazlıkla bir tencerede ötekine aktarıyor. O arada annem de şeref koltuğuna kurulmuş, onunla Mars'larınkine benzer bir dilde yarenlik ediyordu. Yarım saat sonra Lili ile Tang çıka geldiler ancak o zaman Lili ile bir çevirmen aracılığıyla iletişim kurabildim. Bu ziyafet yemeklerini yiyip yuttuktan sonra neden ülkesini, ailesini, kendi kültürünü ve ameliyat hemşiresi olarak çalıştığı işi bırakıp körlemesine evlenerek her zaman bir yabancı olarak kalacağı Amerika'ya göç etmek gibi acayip bir serüvene atıldığını sordum ona. İdamlar yüzünden diye tercüme etti Tang. Bunun bir dil bilim hatası olduğuna hükmettim. Çünkü Tang'ın İngilizcesi benimkinden çok daha iyi değildi ama Lili dediğini tekrarladı. Sonra da kocasının yardımı ve abartılı mimik hareketleriyle tanımadıkları erkeklerle evlenmek için ülkelerini terk eden binlerce kadının arasına neden katıldığını anlattı bize. Dediğine göre her 3 ya da 4 ayda bir hapishaneden haber verdikleri zaman hastanenin baş cerrahıyla birlikte idamlara gitmek zorundaydı. Yanlarında içi buz dolu bir kutuyla arabaya binerek yola çıkıyorlar. Köy yollarında 4 saatlik bir yolculuk yapıyorlardı. Hapishaneye geldiklerinde sıraya dizilmiş yarım düzine mahkumun elleri arkalarından bağlı ve gözleri bantlı olarak kendilerini beklediği bir bodrumda götürüyorlardı onları. Kumandan bir emir veriyor ve muhafızlar adamların şakaklarına yakın mesafeden ateş ediyorlardı. Cesetler yere düşer düşmez cerrah Lili'nin de yardımıyla organ nakli için organlarını çabucak yerlerinden çıkarmaya koyuluyordu. Böbrekler, karaciğerler, kornealarını çıkarmak için gözler yani kullanılabilecek her şey bu katliamdan üstleri başları kan içinde buz kutusu organlarla tıklım tıklım dolu olarak geri dönüyorlar. Bu organlar sonradan kara borsada ortadan kayboluyordu. Kimi hekimler ve hapishane müdürü için bol para getiren bir işti bu. Billy bu ürkütücü hikayeyi sessiz film döneminin başarılı bir aktristi kadar etkileyici bir tarzda anlatmıştı bize. Gözlerini devirip aklını ortaya çıkarıyor, kendi kafasına ateş ediyor, yere yığılıyor, neşteri kaptığı gibi kesip organları yerinden çıkarıyordu. Hepsini de öyle ayrıntılı bir şekilde yapıyordu ki annemle ikimiz bize neyin komik geldiğine akıl erdiremeyen ötekilerin korku dolu bakışları karşısında sinirli bir gülme krizine tutulmuştuk. Gülmemiz tam bir isteri düzeyine ulaşmışken Dili bir defasında hapishaneden dönerlerken arabanın yolda takla attığını ekledi. Cerrah anında ölmüş, kendisi de yanında direksiyonda ezilmiş bir cesetle ve buz içinde beklemekte olan bir sandık dolusu insan organıyla kendini ücra bir yerde terk edilmiş olarak bulmuştu. Acaba biz bu öyküyü iyi anladık mı? Yoksa Lili'nin bir şakası mıydı? Ya da torunlarımı okuldan alan ve köpeğime kendi öz evladı gibi bakan bu harika kadın o tüyler ürpertici deneyimi gerçekten yaşadı mı diye kendime sık sık sormuşumdur. Elbette ki gerçekliği fikrini belirtti Tabra. Bunları ona anlattığımda Çin'de bir hastaneyle bağlantılı olan bir toplama kampı varmış. Orada binlerce kişi kaybolmuş. Daha hayat dalarken organlarını söküp cesetleri yakıyorlarmış. Benim stüdyomda çalışan göçmenler de bunun kadar korkunç hikayeleri anlatıyorlar. Ülkelerinde o kadar yoksul insanlar varmış ki çocuklarının karnını doyurabilmek için böbreklerini satıyorlarmış. Peki bunları kim satın alıyor Tabra? Zenginler, hatta burada Amerika'da bile senin torunlarından birinin hayatta kalabilmek için bir organa ihtiyacı olsaydı da birisi çıkıp onu sana sunsaydı hiç soru sormadan satın almaz mıydın? Ormanda yaptığımız yürüyüşlerde önüme sürdüğü sorulardan biriydi bu da. Ağaçların hoş kokusunun ve küçük kuşların cıvıltılarının keyfini çıkaracağım yerde o gezintilerden çoğunlukla üzgün bir şekilde geri dönüyordum. Ama her zaman da insanlığın işlediği suçları ya da politikayı tartışıyor değildik. Arkadaşımın hayatını arada bir görünüveren, sonra da aylarca sırra kadem basan tüylü kertenkeleyle konuşuyorduk. Tabra'nın ideali, o örgülü saçları ve kolyeleriyle avlusundaki komançı çadırında ona süs diye tutmaktı. Bana pek de pratik görünmedi Tabra. Adamın karnını doyurmayı ve donunu yıkamayı kim üstlenecek? Senin banyonu kullanması gerekir, sonra da temizlemek sana düşer dedim ona. Ama o bu tür hınzırca gerekçeleri hiç kulak asmaz. 28. ayrımın sonu, sayfa 367.